Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. İttihat-ı İslam programımızda Erkan Hocam'la birlikte bugün konuğumuz Profesör Doktor Sayın Enis Öksüz. Efendim hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Sağ olun Erkan Bey.
Evet. Sayın Öksüz, İktisat Sosyolojisi Profesörü. 57. dönem Sayın...
Hükümette.
Evet yani...
21. dönem.
21. dönem.
Milletvekilliği.
57. hükümetin Ulaştırma Bakanımız. Evet ve aynı zamanda Ulaştırma Bakanlığı'nda daha önceden müşavirliğiniz, Başbakanlık'ta müşavirliğiniz
tabii, doğru
vardı. Ama tabii hepsinden öte en güzel herhalde ünvan profesörlük, hocalık değil mi hocam?
Yo, benim kazanarak, kendi tırnağımla kazarak hak ettiğim bir şeydir. Tabii güzel bir şey. Yani hocam denildiği zaman daha bir güzel hissediyor insan kendisini. Öğretmen olmanın. Öğretmenim diyorlar ya,
evet.
O çocuğun o öğretmenim derken
sevgisi
sıcaklığı filan bizde daha çok yer etmiş. Tabii bakanlık önemli bir görev. İşe yaradıysanız, kendinizle yaptığınız işlerin muhasebesini şöyle ortaya koyduğunuzda ben doğru yapmışım diyorsanız o çok büyük bir mutluluk. Hı. Genel anlamda güzel bir hizmet. Hı. Ve ben bu mutluluk bakımından herhalde zirvede o mutluluğu yaşayan yani çok az sayıdaki bakanlardan birisi oldum.
Maşallah.
Maşallah.
Yani tarih içerisinde, geçen zaman içerisinde haklı çıkmak. Hı-hı. Bu çok ciddi bir şey. Çok sevindirici bir şey. Aynı zamanda ülkem adına da fevkalade ızdırap verici, üzüntü verici bir şey. İkisinin arasında sevinçle üzüntü aynı anda karıştığı zaman, yani buz gibi bir suyla sıcak bir suyun karışımında yüzmeye çalışırsanız, hı-hı, Akdeniz'de böyle yerler var. Tuhaf olur insanın vücudu. Böyle bir gerginlik, gerilim, rahatsızlık da yapıyor ama bu tecrübeleri aktardığınızda ve olumlu neticelere daha sonra gördüğünüzde de ayrı bir mutluluk oluyor. Zaman kaybeden bir Türkiye. Bunun üzüntüsünü telafi etme imkanı olmuyor. Ama görüyorsunuz güzel şeyler de var. Onları gördüğünüz zaman hakikaten hoş oluyor.
Evet.
İnsan böyle çocuklaşıyor adeta, seviniyor filan. Nasipti o.
Evet, vakti içinde yani bir hayır vardır diye düşünmek
doğrudur
lazım. Zamanı ne zamansa o zaman oluyor.
İktisat sosyolojisi tabii yok, spesifik bir konu sayın bakalım. Yani
bizde alışılmamış yeni bir bilim dalı gibi gözüküyor. Dünyada da mazisi çok uzaklara gitmez. Yani şöyle oturmuş bilim dalları haline gelişi 15-20 seneyi aşmaz. Türkiye'de aşağı yukarı yani batıda başladığı tarihten aşağı yukarı 3-5 sene sonra biz de onu yakalamaya çalışanlardan birisi ve ilk öncülerinden birisi oldum ben.
Maşallah.
Dolayısıyla iktisat bilimiyle sosyoloji bilimini bir arada düşünmek. Yani hem üretim vasıtası olarak iktisatın hastaları hem de insan, düşünen, hissiyatı olan, öğrenen, ideolojileri, ızdırapları, üzüntüleri, sevgileri filan olan bir varlık. Yani kurgulu bir varlık değil. Hı hı. Ve büyük bir kültür dünyası ve değişik kültürlerin, değişik davranış biçimlerinin, normlarının içe girdiği bir yerde iktisat. Yani korkutmuş olmayayım da böyle çok çözülemeyecek bir mesele de değil. Kavramları yerli yerine oturtup bunlar arasındaki bağlantıyı yakaladığınız anda o kadar zevkli ki.
Evet.
Ben hep şükrederim. Ya Rabbi hem iktisat, hem sosyoloji, hem siyaset biliminin çakıştığı yerde topluma söyleyecek çok şeyiniz var. İkincisi, bir şeyi biliyor, başka da bir şey bilmiyor bu adam. Lafıyla muhatap olmuyorsunuz. Açılıyorsunuz, siz üç boyutlu bakıyorsunuz hadiseye. Öyle güzel bir şey ve burada tabii verimlilik, kalite ve medeniyeti daha ileriye taşıyabilme bakımından madde ile insan arasındaki bağlantının akıl almaz bir enerjiye sahip olduğunu görüyorsunuz. Ve batılı ülkeler bunu çok iyi kullanıyorlar. Yani akla gelmez zannediyorum. Sosyoloji biliminin de hemen hemen çok az temsilcisiyle Avrupa'da dikkate alınmayan, beğenilmeyen diyelim, Almanya pratik hayatta bunu en iyi şekilde uyguluyor. Hı. En gelişti yer Amerika Birleşik Devletleri. Fransa bunu beceremedi. Felsefe ve sosyolojide çok ileri gitmesine rağmen o akım bugün Fransa'da durdu. Dolayısıyla diğer akım da teknoloji yükselmekle beraber mutlu olmayan insan modeli ortaya çıktı. Bu modeli yaşayan ülkeler arasında yine bakıyoruz önümüzdeki özellikle 10 yıl içerisinde eğer toplum bu konuda iyi algılama noktalarını yakalatılamazsa, izah edilemezse Fransa'da çok ciddi problemler, bunalımlar çıkacağı da konuşuluyor. Yani yeni sayılabilir ama zevkli bir bilim dalı. Ben o yüzden çok iyi bir, sevdiğim bir işi yaptım.
Ne güzel.
Evet, maşallah. Evet. Maşallah. Devletimize evet. De çok büyük hizmetlerde bulundunuz. Sağ olun. Sık olmayın. Ülkemize, milletimize katkınız yüksek oldu. Çünkü müşavirlik dönemi de var. Yani o dönemlerde esas altyapıda o hizmeti verebilmek önemli.
Doğru yani ben birçok yerde çalıştım. Yani üniversitede hoca olduğum zaman kürsümle sınıf arasında gitme gelme tabii hepimizin yaptığı bir iş. İlave olarak aşağı yukarı demek ki profesör olduğum döneme kadar bir 3,5-4 sene Başbakanlık'ta, Yüksek Hakem Kurulu'nda, Ulaştırma Bakanlığı'nda ve devlet bakanlıklarında geçti. Mesela bakanlar içerisinde en fazla kimlerden yararlandınız? Kimlerin devlet idaresiyle üniversitenin o teorik zengin bilgileri bir araya getirildiği zaman en fazla yararlandınız ve üzerinde daha, diğerlerine göre daha fazla kimlerin hakkı oldu diye bir soru soracak olursanız burada birinci derecede Kamuran İnan Bey'in ben bir sene yakın müşavirliğini yaptım. Veysel Atasoy'un ve Veysel Atasoy gibi rahmetli Turgut Özal Bey'in gerek planlama döneminde gerek daha sonraki dönemde çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Yani iki başbakan ve 6 tane de bakanla devletten kopuk olmadım, çalıştım. O yüzden de bakanlık dönemimde biraz bürokratlar tarafından, arkadaşlar tarafından da tuhaf karşılandım. Hocam siz bunları nereden biliyorsunuz filan diyorlar. ben daha evvel buralarda gezmiştim filan diyerek onların gönüllerini alıyordum. Yani sonu iyi bitmedi ama güzel şeyler yapıldı. Evet. Onun için de hocam, millet de biliyor bunu. Yani kıymetini, takdirini biliyor.
Tabii. Kesinlikle. Hocam siz sadece iktisat alanınızda değil, Türkiye'de Türk-İslam Birliği fikrinin ortaya çıkışında da başı çeken Sayın Rahmetli Alparslan evet, Türkeş ile beraber bu fikri ilk anlatanlardan birisiniz.
Evet. Yani belki sonlardan filan birisi diye müteala etmek lazım. Benim tabii aile yapım itibariyle inançlı bir ailenin ama tevazusunda kendi haline yani yörük bir ailenin fakir bir ailenin çocuğu olarak geldik dünyaya ama aile yaşantımızda ve hayatımızda hep şükretmek fakat daha fazlasına erişebilmek için de bir gayret içinde olma telkini ile büyüdük. Bu ikincisi şükredelim tamam ama daha fazlasına ulaşalım. Biraz ayıplanır genel kültür yapısı evet. İçerisinde. Ben bunun çok faydalı bir şey olduğunu İşte bu iktisat sosyolojisi disiplinine girdiğim zaman birkaç sene içerisinde kavradım. İnsan başka bir varlık. Yani yaratan öyle programlamış, öyle yaratmış ki hiçbir maddeye benzemiyor. Ve hepsine hükmediyor. Maddeye hükmedebilen insan medeniyeti düşünülenden çok daha fazla ileriye götürebiliyor. Dolayısıyla bilgi ve tecrübe birleştiği zaman yapılamayacak şeylerin yapıldığını çok büyük bir enerji, bir güç olduğunu insanın hakikaten Allah'ın en şerefli ve özel olarak donatılmış bir varlığı olduğunu görüyorsunuz. Hı-hı. Yani kopyası gibi dersek yanlış anlaşılır. Kendine en yakın kabiliyetlerle donattığı varlığın en üstün olduğunu bu insanla maddeyi bir araya getirdiğiniz zaman görüyorsunuz. Zaten iktisat sosyolojisinin temelinde bu anlayış yatar. Daha kaliteli, daha kullanışlı, daha kolay kullanışlı, daha ucuz ve dolayısıyla insana boş zaman bırakacak bir medeniyet yaratmak lazım. Ve insanlık bunu yakalayanlar ileri gidiyor, medeni ülke oluyor. Yakalayamayan sürünüyor. Şimdi bu bakımda çok önemli bir saha ve anlayış. Biz bunları vakıf olarak devlette yer bulduk. Hocalarımız arasında, devlet erkanı arasında yer bulduk. Bunlar da böyle konuşulup sohbet edildiği zaman size bir farklı baktıklarını hissediyorsunuz. Yeni bir dal ama kavramları doğru kavramışsanız. Bazen de mesela kendiliğinden kavram yaratmaya, icat etmeye çalışıyorsunuz. Sosyal bilimlerde bu çok tehlikeli. Hele politikacılarda. Yani ben bazen saçım başım yolasım geliyor, cinnet getiresim geliyor. Bu kadar cehaleti, bu sözü söylemek için bu kadar cehaleti herhalde ancak tahsille falan kazanır. Kendiliğinden kazanamaz. Çok tehlikeli. O yüzden de maalesef bir kavram anarşisi içerisinde kimin ne dediği belli olmayan birbirine laf yetiştirmek, karalamak ve kötü adam ve kötü söz söylemek suretiyle kötülükte adeta yarışırcasına takdir görme ve buradan bir şeyler elde edebilme yarışının da öne çıktığını görüyorsunuz. Bu hakikaten garip bir şey. Evet. Ve toplum da buna çok ilgi gösteriyor. Tabir biraz kaba olmasın ama verdi ağzının payını, duydu mu ne şey etti, ezdi adamı geçti. Söyledikleri söz insana yakışan sözler olmuyor. Bir şey de halletmiyor ve kini kinle tahrik ederek sürekli böyle zamanlarını insanların boşa harcatan bir mekanizma içerisine giriyorsunuz. İşte o iktisat sosyolojisi boş zaman kazandırma şeyini aralığını elinizden alıp gidiyor. Sizin o zamanınızı çalıp gidiyor. Zaman bir daha geri gelmiyor. Atalan Üsküdar'ı geçiyor. O bakımdan da boş zaman ne işe yarar? Okumaya, araştırmaya, istişareye, sohbet etmeye ve bilgilerinizi paylaşmaya yarar. Daha çok şey var, yararlanacak tarafı var. Hepsini bir tarafa atalım. Oturduğunuzda şöyle okuma zamanı bulursunuz. Ne güzel bir şey. Bizim kitabımıza bakarsanız, Besmele'den sonraki ilk ayet oku. Kadınlar siz okuyun, erkekler siz okumayın yahut da tersi falan yok. İnsan olan herkese oku diyor. Bu kadar önemli olmasa getirip de en başa konmaz. Şimdi bakın okuyan ileri gidiyor. Okumayan geri kalıyor. Ve çok üzülüyorum ben televizyonlarda. Mesela son diyor 3 senede 5 senede okuduğunuz bir kitabın adını söyler misiniz? Ya kravatlı böyle belli ki tahsil yapmış yani böyle lise üniversite okumuş insanlar. Bir kitap adı veremiyor. Şimdi buna üzülmezseniz de ne yaparsınız? Hele bir de hoca olursanız, ömrünüz okumakla, okutmakla, insan yetiştirmekle geçmiş. Fakat şunu okudum diyebilen çıkmıyor. Evet. Ve en az okuyan, dini oku diye emreden bir kitaba sahip olan insan okumuyor. O yüzden de tabii üzülüyor. Şimdi aklıma geldi, bizi dinleyenler de tabii sıkılmazsa, Mehmet Akif Bey, Avrupa'ya gideceği zaman arkadaşları, tabii böyle garip garip bakıyor. Bir git gel de bir sohbet edelim bakalım filan diyorlar. Dönüp geldiği zaman Türkiye'ye diyorlar ki ya yani gavur bizde bazen gayrimüslim bazen de böyle sert şekilde söylenirse zalim anlamına gelir. Hmm. Onun için Anadolu'da mesela adı Müslüman ismidir, Türk ismidir. Gavur lakabıyla anılır. Zalimliklerinden veya fitne fesat olduklarından lakap takılmıştır kendisine. Yoksa gayrimüslim anlamında da kullanılmaz. Gavurda da yedi delikli tokmak var. Bizde de neden onlar ileride biz geriyiz? Bu soruyu soruyorlar. Mehmet Akif Bey de diyor ki bu soruyu soracağınızı bildiğim için her konuda bu nereye çıkıyor da bunun da bir arayışa girdim. Ve vardığım netice. Ama işleri bizim dinimiz gibi dosdoğru. İş ahlakı ve çalışma disiplini. İnsanı yorar zannediyor, yormaz. Aradaki fark budur. Kim çalışırsa Allah onu mükafatlandırıyor. Yani Allah'a güveneceksin ama hem çalışacaksın hem dua edeceksin. Yatmayacaksın.
Zaten bizim dinimizin emri de insanın mutlaka tabii, duasını fiili olarak da yapıp çalışması, tabii sebebe sarılması.
Yani. Onun için yani yolda koşurken yatıp uyuyan yarışı kazanamaz anlamındaki şiiri de yine Mehmet Akif'in çok önemlidir. İstediğim şu, oku. Okumayan adam ne yapar? bir mutluluk arar. Mesela benim annem rahmetli okuma bilmezdi. 15 doğum yaptı, 9'da hayatta. 9 çocuğun 8'ini o yoklukta, fakirlikte, dağın başında 1000 metre yüksekte, Toros'ta bir köydür, Yörük köyü. Didinerek ve çalışarak, sonra birbirimize destek olarak filan 8 tanesi en az lise mezunu oldu. Enteresan da bakın, ve ilk üniversite mezunu köyde benim. İlk profesör olan da benim, otomatikmen öyle olunca. Dolayısıyla mesela annem Ramazan aylarında kargı deriz biz. Ondan çubuk yapar kendisine, kalem gibi. Okumayı bana öğretmediniz, bu kadar çocuk okuttum. Bana bunu okutmadınız ama yazmayı öğrendim. Yazmayı nasıl öğrenirdi? Ramazan'da Kur'an-ı Kerim üzerinden giderdi. Yazdım, hadi okuyun bakalım. O da öyle tatmin ederdi kendisini. Okuma zamanı olmadı yani. İş hayatı, çalışma, çocuk, babam muhtar, misafir, gelen, giden, ağırlama filan. Biz ABC öğretemedik. Mesela içimde bir sızıdır. Ama 9 tanesini okuttu. Evet. 2 tane de yetim, öksüz kalan çocuklar bizim aramızda büyüdüler. Onlar da sanat sahibi yine bir miktar okuyarak bir yere geldiler. Demek istediğim, okumadan olmaz bir şey. Evet. Ama evet, biz buradan mesela bu okumayı bugün İslam ülkelerinde yeteri kadar başarmış mıyız? Başaramadığımız halimizden belli. İki, birbirimizin kulaklarına veya böyle sohbet ettiğimiz gibi düşüncelerimizi birbirimize aktarma konusunda nazik değiliz. Şimdi bunlar çok önemli. Yani biraz kabaca bir şey söylediğinizde insanlar hafif bir irkili bir tepki olur. Bir şey demese de yani sizin notunuzu kırar. Kendisi nazik olmaya çalışsa da yine de kırar. Ve münasebetlerinde dikkatli olmaya filan, ona karşı bir teyakkuz halinde olur. Veya sataşma dediğimiz hadise çıkar. Dolayısıyla o diyalog kurma ve söyleyeceğini doğrudan birbirimize söyleme konusunda zannediyorum ki gerek kendi milli kültürümüzün gerekse din kültürümüzün içerisinde çok ciddi eksiklikler var. Bunlar çocukluktan itibaren tabii iyi aşılanması gerekiyor. Bir de çocuklukta elde edilen peşin hükümler çok tehlikeli. Birisi mesela size terbiye olsun, iyilik olsun diye Anadolu'da küfreder. Kötü niyet falan bir şey yoktur. Öyle gelmiş aklına. Ama çocuk bundan alınmışsa belki o şahıs ölünceye kadar o kin içinden çıkmaz. Niye? Çocukluk değildi. Veya birine karşı anne babanın yaptığı telkin, kahraman türetme, başka yapma vesaire, o telkinlerle büyüklerden elde ettiği, öğretmenden aldığı özellikle yanlış bilgileri hayatının tamamen ne derler, mutluluğunu elinden alacak şekilde gelişmesinde ömür boyu taşıdığı bir prangola yani ayağında. Şimdi bunlara önem vermek gerekiyor. Ama bu mutlak surette haşa Allah'a itaat şeklinde kavramlaştırdığımız bir itaat halinde olursa o zaman da çok enteresan hakikaten Kur'an-ı Kerim. Siz de benden daha iyi bilirsiniz. Aklını bir başkasına teslim edip tamamen onun uydusu haline gelirse, ben biraz genişçe anlatıyorum. Biz onların üzerine kötü şeyler yağdırırız. Daha açıkçası pislik yağdırırız. Bu Yunus suresinin birinci ayeti. Geliş sırası itibariyle. Şimdi düşün diyor, verdiğim aklı kullanmazsan böyle olur. Verdiği aklı kullanacaksın. Nasıl kullanacak aklı? Cahilin aklı kendisine yetmez. Okumayınca cahillikten kurtulunmaz. Bir de cahillikten kurtulur ama şeyi, ne derler, yapısı bozuksa o zaman da semerden kurtulamazsın. Semer kime takılır belli. Yani, affedersiniz, okumak cahilliği alır ama eşeklik bahi kalır diye atasözü var. Bütün bunları düşünerek eğitim telkinleri dediğimiz konularda ve çocuk eğitiminde daha işe buradan başlamak gerekiyor. Doğru bilgiler. Doğru bilgiler nasıl kazandır? Çalışmakla, tartışmakla kazandır. Biz tartışmaya kalktığımız anda hemen parlıyor, kavga ediyorsak fikrimizi karşıdakine zorla kabul ettirmeye çalışıyoruz. Buradan bereket yağmıyor.
Kesinlikle.
O bakımdan fuzuli olarak kaybettiğin zaman da daha sonra kullanacağın boş zamanın harcanması şeklinde oluyor. Gidiyor kahvede, evde, yolda, işte bir şeye takıyor kafasına bu tür şeylere. Bütün gün öyle gidiyor. İyi ki bugün elimden bir kaza çıkmadı diyor mesela. Seviniyor filan. Ne oldu? Bir gün gitti. Toplarsanız kaç gün yapıyor? Demek istediğim bu psikolojik meseleler geniş insan kitlesi içerisinde düşünüldüğünde böyle bir konu çıkıyor. Şimdi bu insanları bir düşünce etrafında biz bir sosyal grup meydana getirebilmek bakımından ne yapabiliriz? Birçok formül var ama bahsettiğiniz Türk-İslam Birliği veya İslam Birliği şeklinde ki kavramlarla düşündüğümüzde ortak kavramları doğru şekilde kullanabiliyor muyuz? Birimizin söylediği bir şeyi karşıdaki sizin söylemek istediğiniz şekilde algılıyor mu? Affedersin, böyle düşünüyorum. Ve anlatmak istediğinizi anlayıp size tekrar o şekilde gelebiliyor mu? Bu konu çok önemli. Şimdi bu konuyu toplumlar arasında, farklı diller ve kültürler arasında ama aynı dine mensup insanlar arasında yaygın hale getirebilmek birbirini tanımaktan geçer. İki, kendi içindeki farklı sosyal gruplar yani iktisadi bakımdan, kültür bakımından, bilgi bakımından, mesleklerin özellikleri bakımından, eline geçen para bakımından, bir de vatandaşın atfettiği statü, ne kadar değer veriyor, sizi nereye koyuyor kafasında, konumunuz ne? Bu tür meselelerin bir araya getirip düşündüğünüzde o zaman da sosyal konum itibariyle de sizi doğru anlıyor mu? Ne kadar değer veriyor? Onu Mevlana çok güzel söylemiş. Diyor ki, siz Allame-i Cihan olsanız, yani bu dünyanın, bu alemin en büyük alimi olsanız, sizden daha büyük kimse kalmasa, sizin değeriniz karşıdaki insanın sizi anladığı kadardır. O insan anlayamıyorsa, duyup da yürüyüp gidiyorsa, hiç de etkilenmiyorsa, ya da önce heyecanlanıp üç adım geçtiğinde unutup gidiyorsa, o dünya çapındaki o büyük adamın değeri işte o kadarcıktır. Öyleyse bir algılabilmek. İşte milletler arasında, dindaşlar arasındaki bu algılama meselesiyle ilgili ciddi çalışmalar daha yeni yeni başladı. O da maalesef bizlerde ve İslam aleminde değil, Batı aleminde. Bir de enteresandır. Komünist Rusya'da. Orada. Çünkü telkin birinci metottur. Ondan sonra teknoloji gelir. Yeni bir insan tipi, yeni bir düşünce tipi, inançlı, ideolojik bir kitle meydana getirebilmek için diktatörlüğün olduğu veya sert demokrasilerin diyelim olduğu yerde bu plan tatbik edilir. Önce insan üzerinde yönlendirici, sevk edici etkiyi arttırmak lazım. Onun için de bu tip meselelere çok önem vermişlerdir. Kısa sürdüğü için Sovyetler Birliği'nin ömrü azınlık olan veya Rus olmayanların milliyetlerini ve kendilerini kaybetme ve tamamen erime noktasında da diri kalmışlardır. Şimdi dikkat edin oralara. Mesela Azerbaycan bayrağı var burada ki bizim güzel bir bayraklarımızdan birisi. Bunun gibi daha 7 tane var biliyorsunuz. Şimdi oralara gittiğinizde kültür, sanat işleri, efendim işte oyun, halk oyunu, çalgı, türkü, masal, ne bileyim işleme, sanat, süs, çocuk oyunları, misafir ağırlama diyelim, çeyiz vesaire bu tür işlerde yıkmışlar. Mesela Türklerin üzerine. Ama mühendislik işi, teknoloji işi ve daha üstün bilgilere, diyelim ki nükleer enerjiyle ve benzeri şeylerle, makine bilgisi, elektrik bilgisi ilgili konularda da mümkün olduğu kadar sokmamışlar. Fakat onlar kendi kimliklerini koruma ve diri kalma şansına sahip oldular. uzun sürseydi giderlerdi görüntüye. Bugün oralarda daha 5-6 tane nerede diyelim geçmişi Müslüman. Şimdi kendileri de Müslüman ama eksikliklerin süratle tam olma yolunda bir gayretin içerisinde girdiklerini de görüyoruz. Olumsuz taraflar biraz fazla da olsa böyle bir işe de yarıyor. Yani çizdiği proje geri tepiyor. Neden? Rus olmayanların algılaması kendini tanıma, kültürünü tanıma, milli kimliğini tanıma. Dolayısıyla çok da fazla müdahale edilebilmediği için de din ile, Allah ile, peygamber ile veya diyelim ki şehitlik, gazilik vesaire ile ilgili konulardaki kavramları kendi aralarında rahat kullanma imkanı da buluyorlar. Böylece dinlerinden kopmuyorlar ama bilgileri yok. Biz bunun mesela sıkıntısını çok çektik Türk dünyasında. Çok önemli saydığım için anlatayım.
Lütfen. Estağfurullah.
Montajda gerekli şeyleri yaparsınız.
Estağfurullah.
Şimdi biz bir gün rahmetli Ahmet Kabaklı eşi, Şaban Karataş Hoca sağ eşi, Turan Yazgan Bey eşi birlikte Azerbaycan'da bir yemek sofradayız. Tabii orada içkisiz yemek, kadeh kaldırma sohbetleri olmadan da gitmiyor. İçer içiyor, içmeyen de böyle devam ediyor. İşte usule uygun, yeni tanışmış, herkes birbirini kucaklıyor filan. Size şöyle dokunabilse bir Azeri, dünyanın en mutlu insanı olabiliyor. 70 senede ilk defa bir Türk'e dokundum, kendimden bir adama dokunabildim diye öbürlerine çok mutlu bir insan olarak böyle keyiften bayılıyor adeta. Böyle bir aşk dönemi. Tabii falanın şerefine, filanın şerefine bizler sıradan geçtik. Birbirimize bakıyoruz. Hocanın rengi biraz bozuluyor Ahmet Kabaklı'nın. Bir de Genç Osmanoğlu, şair, Allah rahmet eylesin, o da vardı. Sonunda işte devlet büyüklerinin şerefine bizim Atatürk'e kadar geldi filan. Milletin asabı biraz bozulmaya başladı filan. Sonra Bayramoğlu, o zaman Azerbaycan'da Sovyet döneminde petrol ticaret işlerinin genel müdürü. Büyük bir adam yani o zaman. Haşa peygamberin de şerefine filan deyince Ahmet Kabaklı Hoca fırladı. Şaban Bey ayağa kalktı. Turan Bey'le biz tabii yapılarını biliyoruz. Göz göze geldik ama bizim ekip böyle bir çok rahatsız oldu ve ayağa kalktı. Bu kadar da olmaz, yeter artık filan diye. Sofrayı terk etme, sağa sola dağıtma gibi işlere girişecek. Bayram Bey bana döndü. Enis Bek, harda sehveyledik. Yani nerede bir yanlış yaptık. Dedim ki peygamber için bunların söylenmesi dinen de doğru değildir. Çok büyük bir hatadır. Günah kavramı biliyorlar mı diye endişem var. Ve söylenmez. Bu din bakımından, İnanç bakımından çok büyük bir saygısızlık. Yasaklanmış bir içkiyi, haram kılınmış bir şeyi siz haram kılındığını beyan eden ve insanlığa bu öğüdü veren dinin peygamberine bunu yaparsanız saygısızlık olmaz mı? Hardan bilirim dedi filan. O arada ben Ahmet Kabaklı Hoca'yı teskin ettim. İşte Turan Bey, Şaban Hoca'yı biraz teskin etti filan. Hanımlar daha çok tepki gösterdi. Onlar daha yabancı tabii o topluluklara o zaman. Ve sonunda dedim ki böyle bir dakika bir de beni dinleyin. İşte tam benim konu bu işte. Sosyolojiyle, kültürle de ilgili. Bu şahıslar çok önemli, çok ciddi bir iş yaptıklarını ve en büyüğü en sona bırakmak gibi yemeklerde de sofranın padişahı tatlar sonra gelir ya. Ha, bu kültürle yetişmiş ama 70 yıl Allah diyen dili kesmiş bir rejimin çocukları bunlar. Bilmiyor ki. Peygamberin şerefine kadeh. Bilmiyor. Hardan bilirdim. Kimse bize öğretmedi ki dedi. Bu insanlar masum. Şimdi bu insanlara biz bak nereden başlayacağız? Buradan başlayacağız.
Şefkatle yaklaşım.
Ve Bayramoğlu dedi, arkadaşımız Bayramov onların o zamanki soyadıyla hüngür hüngür ağlamaya başladı. Peygamber beni kabul etmeyecek mi? misafir gitsem hayır mı diyecek öbür dünyada. Öbür dünya fikri var ama başka bilgi yok. Kulaktan dolma hep. Yasak çünkü. Hakikaten Allah diyenin dilini kesmişler yani. Özellikle Stalin dönemi. Şimdi bu insanlar sizi algılayamıyor. Söylediğinizi anlayamıyor. Öyleyse hem okutacaksınız, hem öğreteceksiniz, hem hiç teması kesmeyeceksiniz, kırılmayacaksınız. Sağ olsun rahmetli Kabalık'ta diğer arkadaşlar da. Ondan sonra dediler ki bir dakika biz tepki gösterdik ama iyi oldu. Niye? Çünkü bu tepkiden siz korktunuz. Bizi kırmaktan korktunuz. Biz size karşı tavır aldık, sizi kırdık diye korktuk. Anladık ki biz birbirimizi anlamıyoruz. Neden? Bu konuda müşterekliğimiz çalınmış. Bizde iyi kötü var, sizde yok. Sizden çalan biz miyiz? Siz mi kaybettiniz? Hayır. Zorla elinizden alındı. İşte burada bu yüzden devletimizin din dersleri ve dini bilgilerin öğretilmesi, İslam topluluklarında böyle ve doğru öğretilmesi oralar için farz diyelim olmuş, öyle sayılır. Buralar için de henüz daha tamamlanmamış. Öyleyse din öğretimi ve doğru din öğretimi, Kur'an'daki İslam'ın doğru öğretilmesi demek ki şahıslara bana bağışlayın size veya bir başkasına şuna bırakıldığı takdirde bu iradeler veya bunların belirli kaynaklardan beslenmesi başka kaynaklarla olan karışımdan ne meydana gelebilecek, nasıl bir madde meydana gelebilecek ve doğru